You can't break me, never make me, but the soft the beast is outlaw style. Got a brother off the street. Merhabalar sevgili dinleyenler, Pop Kültür'ün 14. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi kısa bir aranın ardından derbiye ayıracağımız derbi özel bölümünde sizlerle birlikteyiz. Yanımda yine çok değerli arkadaşlarım var, artık programın demirbaşı olma yolunda ilerleyen Barbaros da bizlerle. Nasılsın Barbaros'cum, nasıl gidiyor?
İyi abi, sağ olasın. Sende ne var ne yok?
İyiyim ben de, sağ ol.
Biraz iyiyim, sadece genel olarak iyiyim. Şu an derbinin bir sonraki günü konuşsaydık, ben dün gelebilseydim bu şeye, podcast'te çok daha mutsuz olurdum. Bugün birazcık daha artık üzerinden bir tık daha zaman geçmesinin verdiği şey var. Birazcık daha iyi olacağız. Neyse, bunları birazcık daha konuşuruz zaten. Sen nasılsın Erdoğan'cığım?
Kardeş iyiyiz ya. Üstümüzden attık tabii ölü toprağı, rahatız. Özellikle hani galip gelmenin verdiği keyfin dışında senin o güzel gözlerinin, ela gözlerinin şu bakışlarından kurtulmak bizi rahatlattı. Çok şükür. İyiyiz bugün.
Kenafir mi?
Fatya.
Evet, yani biraz ara verme istememizin sebebi, hani 2-3 gün geçsin dememizin sebebi, hem Barbaros üzerindeki şeye atsın, üzüntüye atsın. Hem de biz biraz daha maçın sıcaklığı geçmiş, aklı selim şekilde olayları inceleyelim istedik açıkçası. Ufaktan o zaman giriş yapıyorum. Bu bölümü full derbiye ayırdığımız için enine boyuna birçok başlığımız var. Saha içi, saha dışı, sağı solu her yerini konuşacağız. Öncelikle Erdoğan'cığım, senden başlamak istiyorum. Okan Buruk inanılmaz bir derbi karnesiyle ilerliyor. Herhalde halkanın son kısmı da Beşiktaş'ı İnönü'de yenmekti muhtemelen. Onu da başardı. Senin maçla ilgili genel görüşlerin neler?
Ya özellikle tabii birinci dakika golü atmamız çok böyle futbolda ender rastlanır bir şey oldu. Birinci dakikada derbide Beşiktaş taraftarı çok iyi hazırlandı. Koreografilerle ortamı çok iyi oldu. Herkesi kenetlendiği bir o atmosferde bizim için müthiş bir çıkış bileti oldu. Hani burada Sparta Prag maçlarında da anlatmaya çalıştığım şey oydu aslında. İşte kırmızı kart, gol, asıl gol futbolda inanılmaz bir game changer. Yani biz de bakın birinci dakikada gol attıktan sonra maçı zaten direkt yarım saat kısaltmış olduk yani kafadan. Hani direkt oyunu soğutmaya başladık. Beşiktaş zaten bir soğuk duş aldı. Onların reaksiyon verme süresi vardı bilmem ne. Bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Okan Buruk'un genel derbi performansını değerlendirirsem, ben Vodafone Park'ta hiç yenemediğimizi bilmiyordum mesela. Onu ilk defa başarmışız. O da Okan'a nasip oldu. Okan'ın da yine hep böyle ilkler, rekorlar. Adamın gerçekten bahtı açık bir şekilde ilerliyor. Çalışana şans da yanında oluyor. Şu an 11 derbide 8 galibiyeti var diye biliyorum.
Evet ya, bayağı yüksek bir, yani 24 puan yapmış derbilerde. Artı 14'te averaj. Gerçekten inanılmaz. Madalyonun diğer tarafında da Beşiktaş'a alışmaya çalışan bir Fernando Santos var. Barbaros, sen nasıl buldun Santos'un oyun felsefesini? Yani Erdoğan dediği gibi maç bir game changer'la başladı. Hani iki takım da belki bütün hafta çalıştıklarının dışında şeyler yapmak zorunda kalmış olabilirler. Hani Galatasaray belki biraz daha rölantiye aldı kendini. Sen nasıl gördün? Hem sahaya sürdüğü 11, hani Amartey falan çok eleştirildi özellikle, takımı geri çektiği için.
Yani Amartey kısmı gerçekten önemli bir değişiklikti. Gerson keşke o sarı kartı yemeseydi ve bu maçta da olsaydı daha farklı bir maç izlerdik diye düşünüyorum. Ben maçtan sonra çok fazla sosyal medyada Fernando Santos eleştirisi gördüm. Bunlar için erken olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sonuçta buraya gelene kadar bir 6 maçlık serimiz vardı. Bu Galatasaray için de her ne kadar çok fazla önemi olmasa, yani önemi yok gibi gözükse de aslında oldukça önemliydi bence. Çünkü önce Şampiyonlar Ligi, sonra UEFA, sonra Türkiye Kupası, en sonunda bir de Beşiktaş'tan bir çelme yeseydi gerçekten Galatasaray'ın momentumunu inanılmaz değiştirirdi. Daha aşağı doğru giderdi. O yüzden Galatasaray adına çok verimli oldu ama ben gerçekten birkaç tane değişikliğin, yani Fernando Santos adına belki birazcık daha işte kanatlar geriye gelseydi çok fazla Raşit'e üzerinden gitti. Semih üzerinden çok ilerleyemedik. Çok da iyi bir markaj vardı bu arada Semih'e. Hani daha fazla bir şeyler bekliyorduk. Hani tek eksik kanatların birazcık daha geriden top aldırmaması olabilir benim eleştireceğim. Onun dışında değişikliklerle ilgili daha önceden Okan Buruk hakkında da bununla ilgili konuşmuştuk. Hani değişiklik zamanı vesaire. Ama ben hala daha gerçekten Fernando Santos'la ilgili derbi eleştirisi yapmak için erken olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sizin görüşleriniz ne yönde ama ben çok kötü bir Beşiktaş görmedim. Birazcık sadece taraftar desteğiyle ilgili eksiklik vardı. Yani sanki Rams Park'ta maç izledik gibi oldu. Onunla ilgili de birkaç tane maça giden arkadaşlarımdan son 10 dakika dışında biz Galatasaray'ın sesini duymadık dediler. Onunla ilgili de birkaç tane yine sosyal medyada araştırma yaptığımda bu şeyin Lig TV kamerasının hoparlörünün direkt deplasman tribünün yanında olduğuna dair bir söylenti var. Yani o da eğer böyle bir şey varsa gerçekten çok büyük bir eksiklik. Yani Kasımpaşa maçında da Kasımpaşa'nın sesinin çıktığına dair bir söylenti var. Bilmiyorum siz hiç denk geldiniz mi? Yoksa ben Beşiktaş algoritmasından dolayı çok dibin dibine mi girdim ama bilemiyorum. Doğru da olabilir.
Abi şu var, ben de hani bu sene çok Galatasaray'la maça gittim, izledim. Ya şimdi ben Beşiktaş taraftan hiç eleştirmiyorum çünkü yenilen bir takım, yani 1-0 geride olan bir takım, tamam destek vermek istiyorsun ama sahada da hücum anlamında bir varyasyon göremedikçe takım, yani bunu sergilemedikçe taraftar ister istemez oturup izlemek zorunda kalıyor. Yani sessiz bir şekilde izliyorsun. Kimse Onur Bulut orta aşağıyken bir anda ıskalayıp avuta vurduktan sonra tamam Onurcuğum hadi be oğlum atarız yine de diyemiyorsun yani o anda. Hani daha çok ulan seni bu takımı alanın da başlıyorsun. Seni oynatanına da başlıyorsun. Direkt öyle bir moda giriyor insan. O yüzden ben çok taraftarı eleştirmiyorum. Çünkü taraftar ne olsa olsun skorlu olması lazım. Yani Okan Buruk da Galatasaray gerideyken taraftar destek vermediği için, uyduğu için birkaç kere eleştiri yapmıştı maçtan sonra ama taraftar psikolojisi ne yazık ki öyle değil yani. Hani o kadar böyle körü körüne bütün maçı kaç kaç olduğuna bakmadan destek vermek çok kolay olmuyor insanlar için. Ben o yüzden Beşiktaş taraftarını hiç eleştirmiyorum. Fernando Santos üzerinde de şunu düşünüyorum. Adamın 0-0 taktiği vardı ve sadece bir dakika oynayabildi yani. O adamın da şanssızlığı oldu. Hani biraz şey oldu. Ali Koç'la sürtüşmeden dolayı yani aynı masada oturup sürtünmeden kaynaklı baht çarpışması oldu. Beşiktaş'a geçti onun bahtsızlığı. Muslera'nın birinci dakikada kendi kalesine Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü atması da cabası oldu gerçekten. Ben o yüzden çok ben de Fernando Santos'un özelinde bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Tabii maç bittikten sonra, yenildikten sonra ben de dedim abi Demir Ege ile başlasaydı diye yani. Hani Demir Ege ile başlasaydı Torreira da Demir Ege'nin bacaklarını kıracaktı o zaman da yani. Hani şey değil bu durum bence çok kafada simülasyon gibi olmuyor gerçek.
Evet yani orada benim de gözlemlediğim şey işte Kerem Aktürkoğlu maçtan sonra hani buna benzer bir açıklama yaptı. Hani sahada belli keskin farklar gösterdik diye. Hani bence orada biraz işte hani Galatasaray'ın oyuncularının vaat ettiğiyle Beşiktaş'ın sahadaki oyuncuların vaat ettiği arasında biraz fark vardı. Beşiktaş'ta bir şeyler beklediğimiz isimler işte Semih. Hani bu maç hiç eleştirilmez. Gerçekten çok iyi bir Kaan Ayhan vardı karşısında. Davinson'un da destek olduğu.
Her son.
Nelson keza. Ama Musrati ve Muç yani. Bu isimlerden biraz bir şey bekliyordu ki Musrati'nin çapraz topları aslında Beşiktaş'a en çok pozisyon sokan aksiyonlar oldu. Hani Raşisa'ya attığı çaprazlarla hep Beşiktaş etkili olmaya çalıştı. Keza Muç'u da hani topla ne zaman buluşsa bir heyecan duyuldu. Ama işte bu oyuncuların sayısının artması lazım Beşiktaş'ın biraz daha hani derbilerde baskın olması için. Hatta Anadolu takımlarına karşı da eleştiriliyor. Hani çift merkezli oynuyor. Çift ön libero gibi. Hani çok korumacı bir taktik diye. Tabii işte bunlar biraz zamanla olacak. Bence de eleştirileri ağır buluyorum. Öte yandan ufaktan girdik. Oradan devam edelim isterseniz. Galatasaray savunmada Davinson ve Nelson oynadı. 8 maçı da kazandı ve gerçekten inanılmaz bir istatistikle gidiyorlar. Ve sadece de yanlış olmasın 2 gol mü ne yediler bu 8 maçta. Hani inanılmaz bir tandem oldu ve hiç sene başında hayal edilen tandem değildi. Abdülkerim'in tahtaya ilk yazıldığı senaryoda. Sakatlık sonrası işte biraz gerileme vesaire oldu muhtemelen. Üstüne Nelson da savunmacılığıyla gerçekten ön plana çıkınca çok iyi tamamladılar ikisini birbirini. Sen ne düşünüyorsun Erdoğan'cığım? Bu işte Kaan Ayhan, Nelson, Davinson üçlüsü gibi artık onlar beraber savunmada. Ki Kaan Ayhan ufak bir düşüşten sonra tekrar bu maç kendini buldu. Neler düşünüyorsun Galatasaray'ın savunma kurgusu hakkında?
Ya şöyle, bu maç özelinde zaten Beşiktaş'ta oyunculara top aldırmama ya da işte arkasını döndürmeme özelinde bir talimat almışlar Okan Buruk'tan. Hani Kaan Ayhan, Semih'in her top aldığında arkasındaydı. Nelson zaten, yani Semih top geldiği anda direkt tekme atıp ittirip kafa atıp böyle habire çocuğu hiçbir şekilde rahat top aldırtmamaya çalıştı. İlk anda yaptıkları presler çok iyiydi. Nelson'u mesela Muçi'nin orta sahada topukla kontrol edip İşte bir anda terse dönüp Nelson'u uçurduğu pozisyonda mesela Muçi'nin ne kadar aslında kaliteli ya da ne kadar yaratıcı olduğunu gösteren bir şeydi. Ben Davinson Sanchez'in 90 artı 5'teki Mert Günok'un elle başlattığı oyundaki inanılmaz presiyle 90 artı 6'da kaptığı topta gerçekten kaldım yani. İnanılmaz bir şeydi, o top takibiydi. Ya Galatasaray genel anlamda bunları iyi yapıyor. Şu an bir kareas oluştu orada. Muslera, Nelson, Davinson, Torreira dörtlüsü gerçekten hani ortadan yarmaları çok zor bir dörtlü oldular bizim adımıza. Ben Davinson Sanchez'in şu an lige gelmiş açık ara en iyi stoper olduğunu düşünüyorum bu seneki performansıyla.
Evet yani gerçekten izlettirdiği bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlarda çok başka bir seviye. Ki ben bunu buradaki işte futbol takip eden insanlarla konuştuğumda Tottenham döneminden tanıdıkları için ya ben Davinson deyince böyle bir yüzler düşüyor yani. Ondan mı medet umuyorsunuz gibi. Bizim seviyemizde inanılmaz ya. Hata yaptığı da bir iki kere olmuştur öyle büyük olmadı onlar da. Gerçekten belki de hani bu tarz bir takım gerekiyordu onun içinde daha böyle liderlik yapabileceği o cesur öne çıkışlarını gösterebileceği çünkü Torreira ile oynamak muhakkak rahatlatıyor ki bir de artık Kaan Ayhan'ı da sağ bekte gördüğümüzde daha rahat çıkabiliyor diye düşünüyorum. Barbaros sen nasıl buldun Musrati ile Muçi'yi özellikle yani golden sonra Musrati yine bence fena durmadı bir mental güçlülüğü de var. Yalnız kalsa bile oyun kurulumunda işte uzun toplar vesaireyle bir şeyler yapmaya çalıştı o da bence.
Kesinlikle bu ikili gelecek vaat ediyor. Musrati ile ilgili birkaç tane pas hatası yaptığı için birkaç müdahalede geciktiği için taraftardan eleştiri aldı. Daha doğrusu birazcık da hani umduğunu bulamadığı için insanlar bir de hani skor da sonuçta bizim lehimize olmadığı için biraz böyle eksi bakan insanlar vardı birkaç konuştuğumda kendi işte yine Beşiktaş'ı destekleyen arkadaşlarımla konuştuğumda ama sonrasında baktığımda yani bu hafta zaten ligin en iyi orta saha grafiklerinden birine sahip Musiala'da. Muçi zaten yoktan var etme üstadı olma yolunda ilerliyor. Umarım bu şekilde devam eder. Yani hem çalım var hem gerçekten kilit paslar oluyor hem de ileriden, uzaktan, içeriden, dışarıdan yani bir şekilde kaleyi düşünüyor devamlı. Muçi'de. O yüzden ben ileride bu ikilinin de güzel bir orta sahaya Beşiktaş için şey yapacağını düşünüyorum. Umuyorum yani. İnşallah daha iyi günler bizi bekliyordur. Emirhan İlkan'ın da işte şeyde o da maçı izlemeye gelmiş. Bari sen gir amına koyayım diye insanlar yorumlar yapmış. Onunla ilgili telefonda konuşurken bir tane çok absürt bir pozu var. Tam böyle
Yani ama
Selçuk Yönetmen şeyi gibi kokoreç yerken ki çekilmiş sincap gibi fotoğrafı gibi çekmişler adamı. Onu servis etmişler. Bu arada ben Galatasaray ile ilgili Mertens'e de bir dokundurmak istiyorum. Abi kaç yaşına geldin? Ne bu hırs be anasını satayım? Ne bu hırs ya? Yani profesyonel olmak başka bir şey. Dzeko ile ilgili bunun yorumları yapılıyordu. Alt etsinler gitsinler. Kel Aboubakar'dan top kapan Mertens motivasyonuna baksınlar yani inanılmazdı gerçekten.
Kesinlikle. Ben de tam oraya gelmek istiyordum. Diğer tarafta da özellikle Galatasaray Kerem Demirbay ve Mertens iyi olduğunda gerçekten bambaşka bir moda geçiyor. Çünkü Erdoğan'ın bahsettiği kemik tayfa zaten belli bir performansın üzerinde. Üzerine iyi bir Kerem Demirbay, bu kadar hırslı bir Mertens eklenince orta sahadaki o hakimiyet, o hareket, baskı, işte top döndürme her şeyi sağlıyorlar. Erdoğan, sana sormak istiyorum. Yani Kerem Demirbay'ın bu seneki formu valla şaşırttı. Hiç beklemiyorduk sene başında. Yerli Oliveira benzetmeleri vesaire yapılırken bir anda takımın taşıyıcı kolonlarından biri oldu gibi.
Kerem Demirbay ya, güzel bir karakter koydu. Takıma da aidiyet de kazandı. İşte taraftar da çok sevdi. Ve gerçekten formu da yukarıya çekti. Çünkü bu arada gerçekten kaliteli bir ayağı var. Hani özellikle o hani sol ayağını alıp da biraz daha ayağından açarak etrafa bakarak attığı böyle hani uzun paslarda çok yerinde. Ve bu arada bu maçta işte hani herkes Galatasaray'ı şöyle de eleştiriyor olabilir. Hani yeterli hücum varyasyonunu göstermediği hakkında. Mesela ben de bugün maçla ilgili birkaç analiz izlerken dikkatimi çekti. Galatasaray normalde bir oyuncu fazla sokuyor ceza sahasına. Yani bu da Kerem Demirbay oluyor çoğu zaman. Ama bu maç özelinde skoru da elde ettiğimiz için o risklere girmedik mesela. Beşiktaş'ın yakaladığı en net pozisyon olan Gezal'ın pozisyonunda mesela Barış Alper ceza sahasının çaprazda ceza sahasına tam girerken Kerem Demirbay'la bir verkaça girmeye çalıştı. Ama bir saniye aralarında anlaşmazlık oldu. O top döndü. Az daha Gezal gol atıyordu. Yani aslında Kerem Demirbay çok skoru almamış olsak çok daha ceza sahasında var olabilirdi. Ama bence özellikle 6,5-8 arası oynadığı bir maç özelinde söyleyeyim bu maçı. Bence çok yerinde, çok doğru pasla. Zaten %95 pasla oynamış bu arada Beşiktaş maçında. %95 pas isabetiyle oynamış.
İnanılmaz.
Yani o mevki için inanılmaz. Ama şu da var tabii. Beşiktaş hiç basmadı. Yani tamamen bekledi. Hani alan savunması yaptı. O yüzden de çok rahat da çıktık. Ben Musrati Muçi özelinde de şunu söyleyeyim. Musrati top kaybı yaptı. Okey ama abi Torreira'yla oynuyorsun yani. Bugün Torreira birebir presle sana gelse kimse iyi oynayamaz ki zaten. Bir de yanında Amartey var. Yani Amartey bir pozisyonda taraftar yuhladı mesela. Amartey'e geldi top. Amartey arkasını dönüp sola doğru çok rahat pas atabilecekken arkasını dahi dönmeden tekrar Musrati'ye geri verdi. Musrati o pas attı. Yani tamamen Musrati'nin uydusu gibi gezdi. Torreira Musrati ile Amartey'i yan yana görünce direkt Musrati'ye dalıyor zaten. Direkt ona pres yapıyordu. Birebir eşleşiyordu. O yüzden Musrati için zordu. Yani Mertens özelinde de Barbaros'un verdiği övgü çok doğru, hakkaniyetli bir övgüydü. Bu maç özelinde hatta bu sezon özelinde bizi çok fena ayıklıyor şu ana kadar. Yani ocağı zaten direkt Mertens almıştı. Şubat'ta iyi bir Şubat geçirmedik ama tekrar Mertens hiç kendinden bir şey kaybetmeden devam ediyor. Bakalım bence yol artık aslanlı yola doğru gidiyor bizim ya.
Evet ya, bu maçın gerçekten sonunda bence takımın hissettiği de oydu. Maçtan sonraki Barış Alper'in falan da bu gazlı videoları çok hoşuma gitti. Bütün takımı kucağında kaldırışı falan. Ya hoşumuza giden şeyleri görmeye tekrar
Üç
başladık.
ölü iki yaralı mı? Abi şey bu arada şeyi de sorayım size. Maç esnasında yaşanan birkaç tane de birebir diyalog olmuştu. Oradan onlardan biri Cenk Tosun. Kerem Demirbay'ın kornere gittiğinde işte atılan su şişelerinden kaynaklı. Hakem durdurdu oyunu ve Kerem Demirbay'a gel yaptı. Kerem Demirbay kornere atmayı bıraktı. Hakemin yanına doğru giderken Cenk bir anda geldi, atarlandı falan filan döndü, bir de Kerem Demirbay'ı ittirmeye kalktı. Kerem Demirbay'ın orada bence kendini aşırı iyi savunuyor. Bu arada çok hoşuma gitti o hareket. Cenk Tosun da çünkü güçlü bir adam. Cenk Tosun'un bütün o hamlelerini boşa düşürmesi, sonra da arkadan Icardi'nin gelip delikanlı pozu kesmesi benim için keyifli bir andı. Ben Cenk Tosun'u genel anlamda şey buldum yani, hani tamam elinden geleni yapıyor adam, eyvallah, hatta hani fiziği artık biraz gerilemiş durumda. Onun yanı sıra da penaltı pozisyonunu hemen konuşmak isterim Cenk Tosun'da gelmişken. Bence penaltıydı. Cenk Tosun o penaltıyı yani nasıl söyleyeyim, penaltıydı ama Cenk Tosun var diye vermedi hakem ya. Cenk Tosun yüzünden vermedi bence.
Evet ya, bir dönemki Burak Yılmaz'ın başına gelen şeyler gibi ben de hissettim.
Biraz
Abartı
öyleydi.
dönmesi. Çünkü şöyle bir şey.
Bir tur
Bence
fazla.
Evet ya, Köhn'ün müdahalesinden dolayı dönmen mümkün değil. Yani öyle bir çevirme yapmıyor. Ve atarken Cenk kendine o formanın uzama sekansı oluşuyor yani. Aslında formadan da öyle büyük bir çekme yok. Normal bir şekilde düşse ve VAR hani normal şartlarda çağırsa, gerçekten hakem penaltı dese, kimse neden penaltı demeyeceği bir pozisyon. Doğruya doğru, ama ya biraz da sanki pozisyonunu kaybediyor gibi de bir durum var. Yani Cenk'in tercihi kendi zararına oldu gibi geldi bana. Buradan da hani başlamışken pozisyonları konuşmaya, iki tane daha hani kritik olay oldu. Omar Colley etrafında şekillendi ikisi de. Bir tanesi maçı izlerken çok da büyütmediğimiz, hani işte Icardi'nin yerde kaldı, korner olması lazım ya da orta açılıyor. Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda hiç kimse hani öyle maç içinde çok bir önem arz etmemişti, ama bir yandan başka açılar şu bu derken Colin'in ayağının Icardi'nin ayağına müdahalesi var şeklinde bir kanı oluştu. Bu pozisyon hakkında ne
Ben
düşünüyorsun?
Ben ufak arada araya girmek istiyorum. Icardi, Cenk Tosun iki pozisyonu birleştir. Icardi birazcık abartsın, Cenk Tosun da birazcık sakinleştirsin. İki pozisyonu da penaltı abi.
Doğru. Doğru.
Ama yani Cenk Tosun Beyblade gibi dönüp Icardi de hiçbir şey itirazda bulunmayınca, yani sen de herhalde VAR hakemi olsan bununla ilgili hani hiç oyuncunun itiraz etmediği bir şeyde illa VAR çağırma olursa zaten Allah artık, zaten yani inanılmaz hazır herkes futbolla ilgili böyle bir yanlış hakem hatalarını konuşmaya, iyice ayyuka çıkar. Ama bence de iki pozisyonda penaltı yani.
Bir de şunu da söyleyeyim, araya girmek isterim. Icardi pozisyonu Cenk'in pozisyonundan önce. Allah'ıma şükürler olsun ki. Hani çünkü hani, haklı olarak yenilen taraf biz de yenildiğimiz zaman, yani hakemin yaptığı bir hata, atıyorum şuna bakarsak ya, bu sezon biz ilk Beşiktaş maçında Icardi'nin ayağı sakatlandı Gezal'ın vurduğunda. Yani faulü Beşiktaş kullandı o pozisyonda. Hala açıp izleyebilir herkes. Aynı hakem Halil Umut Meler. Icardi'nin ayağı sakatlandı 2 ay boyunca. Topa
Offside'di
Icardi
kardeşim.
vurdu.
Offside.
Icardi offside miydi?
Pozisyonun öncesi offside. O pozisyonda. Sonra korner oluyor. O
Ama
pozisyonda...
He, öyle mi? Okey, ama sonuçta VAR karışamaz ona hocam. Ne yapalım yani? Şey, zaman kırılması olmuş yani.
Geçmiş
Olabilir. Ay,
offside kardeşim.
Görüp bizim Fener maçında ben de 0-0 kalınca Icardi'ye Cicu'nun attığı yumruk penaltı, kırmızı kart verirse biz Fener'i yeniyorduk. Hayatımızı sürdürüyorduk gözüyle bakıyorum. Haklı olarak Beşiktaş'tan isyanını da çok net anlayabiliyorum. Sadece Icardi pozisyonu göz ardı edilmemesi gerekiyor. Senin dediğin gibi ikisi de biraz abartılsa, biraz sadeleşse bence ikisi de net penaltıydı.
Aynen. Buradan bir diğer pozisyona geçelim ve aramıza olacağına inandığımız ama bizi yalnız bırakan İhsan'ın özellikle pozisyonla ilgili yorumları hepimizi sinirlendirdi. Hani Barbaros, sen Beşiktaş olarak sen bile hani abartı bulmuşsundur. Colin'in kırmızı kart gördüğü Barış Alper pozisyonu Varda sarıdan kırmızıya dönmüştü. Yani nereden baksan bana kırmızı kart geliyor. Gelişi, değmesi. Yani değmiyor olsa belki hafifletici unsur da olabilir, ama Barış Alper ayağını kaçıramasa gerçekten kırabilir öyle bir geliş. Hiçbir şekilde ayağı bükme yok vesaire yok. Buna bizim değerli arkadaşımız İhsan dedi ki derbi
dedi.
derbi diye verildi. Normalde olmaz bu tarz şeyler. Vermezdi
bu
falan.
Bu çok saçma bir isyandı bu arada. Yine bunu eğer dinlerse İhsan, "Oo, nasıl olur falan filan, öyle mi değil mi falan" çıldırır, ama gerçekten çok net bir kırmızı kart. Sadece şeyle ilgili ben de sonrasında tekrardan Beşiktaşlı hesapların paylaştığı bu Mert'e Kerem Demirbay mı giriyordu şeyle, ayağıyla. Hani
Aynen.
o şeyse işte kırmızı kartsa bu da kırmızı kart gibi bir yorumda bulmuşlar. Birinde bilmiyorum.
Top
Yani
var oğlum. Dünyanın en önemli
orada da
şeyi var
sonuçta
futbolda.
giriyor. Orada da sonuçta
Top var.
giriyor. Ama yani bilmiyorum, şeyin kesinlikle hani Omar Colley'nin pozisyonu kesinlikle kırmızı kart.
Yani bir futbolda faullerin en önemli ayırımı topa dokunma, topa dokunmaya çalışma, topa değebilme. Yani Kerem Demirbay gol atıyordu zaten. O topa vurdu, Mert'ten sekti. Sonrasında ayağını sakınıp sakınmamak en fazla görebileceği maksimum şeyler atıyorum çok taban kalmakça sarı kart görebilir. Ama o Marcolini sol ayağının topla en ufak bir alakası yok. Yani hani topu almaya çalıştığı bir şey değil. Sadece kayarken ki destek ayağı konumunda sadece germemiş ve ayarsız bir girişi var. Değmese dediği gibi Mustafa sarı kartla geçiştirebilirsin ama değdiği için o yüzden bence de kırmızı kartla o pozisyon. O da biraz maçın psikolojisiyle İhsan da yazdı bence. Yani hani yani zaten hani işte yeniliyorken bir de üstüne bunu da
Bir de son
görünce bir de
10 dakika kaldı.
Kolye de çok kızıyor Beşiktaşlar haklı olarak yani. İlk
Sakan.
golü de Necip getirdi.
Evet.
Onu da konuşalım.
Ama Necip genel olarak bence şu an Beşiktaş'ın en iyi savunma oyuncusu. Ya bu maçta bu arada
Necip
hani
el atlı.
nasıl Nelson caydırdıysa Semih'i işte Davinson, Necip de Icardi çoğu yerde caydırabildi yani. Onu da yaptı. Onu da şey yapmak
Evet.
lazım. Çünkü ilk maç
Abi.
Icardi bu şeyde 3-1 yenildiğimiz geçen seneki maçta hani Amartey, Colley yani o ikililer bayağı bir kolay oluyordu Icardi için.
Hı. Doğru.
Icardi'de de bir düşüş var ama
Var canım.
Var kesin.
karısını
Sakatlık.
heba ettikten sonra rapçiler döndükten sonra karısını birazcık üzüntüler var. Bu arada bir yine pozisyonla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu şeyin Cenk Tosun'un kayarak girmeye çalıştığı, gol atmaya çalıştığı pozisyonda. Abi yani zaten bana ilk maçı izlerken de çok garip gelmişti. Abi Cenk bir iki 2,5 metre falan kayıyor. Abi adam direğe doğru kayıyor. Normalde herhangi bir insan evladı yani zaten yavaşlıyorsun. Hani direğe ne bileyim kaba etin gelsin diye bir pozisyon değiştirirsin. Abi adam direkt va diye taşaklarıyla çarpıyor. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Yani
Evet, çok
bunu
ayarsızdı.
durdurmaya çalışıyorum. Çok saçma. Bilmiyorum izlediniz mi? İzlemediyseniz izleyin. Çok saçma.
Bence
2,5 metre falan kayıyor. Bayağı da yavaşlıyor.
orada şöyle bir şey oldu. Hani Cenk şey düşündü psikolojik olarak. Ya ben eski Cenk değilim. Bu topu normalde teklerdim de bir uçayım bir kayayım hani çabaladığım görünsün derken bir anda tutamadı artık yani. Bacak açık düğümümüz gitti hani. Döndüremedi de poposuna. Ama tehlikeli yani böyle sakatlandı şey. Fenerbahçe'de
Beres.
Perez böyle
Beres.
gitti. Adam hala piyasada yok yani. O yüzden evet biraz değişik pozisyondu. Vallahi yavaş yavaş maçın dışına da çıkalım istiyorum. Özellikle maçın sonunda bir takım olaylar oldu. Yani bu sosyal medya göndermeleri bu aralar çok popüler. Kimisi şey ağır ağır ithamlar olsa da bence bu maçtan sonraki tatlı dokundurma kategorisine girebilecek bir şeyken fazla abartıldı. Ya çünkü atıyorum sokak röportajlarında Beşiktaşlara sorunca %50'sinden fazlası Fenerbahçe şampiyon olsun diyebiliyor yani. Bunu diyen insan varken hani Fenerbahçe ile Beşiktaş bir oldu sonuçta bütün Fenerler de Beşiktaş'ı tutuyordu o gün. %100'ü Beşiktaş'ı tutuyordu. Ya bu göndermeyi ben çok da şey bulmadım hani. Ama bir olaylar çıktı işte yöneticiler arasında atışmalar sonra daha perde arkasında küfürleşmeli sekanslar da olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz ya bu konu ve genel olarak sosyal medyadaki atışamama kültürü hakkında?
Yani ben bizim futbol şeyimizin yani biz artık futbol izleyicisi değiliz. Her şeyde olduğu gibi yine böyle bunu da taraftar hani inanılmaz yani gülüp geçemiyoruz ne yazık ki. Ülkede çok fazla eğlenceli bir şey de olmadığı için insanların da medet bulduğu nokta futbol olduğu için dolayısıyla kazanamadığı noktada insanlar da sanki annesine küfredilmiş gibi inanılmaz bir şey oluyor. Yani gülüp geçmedense devam ediyor. O enerjisini bu şekilde atıyor. Yani biz futbolda izleyemiyoruz ne yazık. Birazcık daha böyle pesimist bir taraftan bakacağım ama gerçekten bu şekilde. Yani taraftarından yöneticisine. Yönetici böyle olmadığında taraftar da buna nasıl sen buna tepki vermezsin falan filan gibi bir dille yaklaştığı için yani ben ne yazık ki futbol iklimimizin, kültürümüzün buna uygun olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Erkut senin düşüncen ne?
Ya şimdi şöyle ben de izledim abi sokak röportajını maçtan önce Beşiktaş çağrısında herkese soruyor kim şampiyonsun? Fener şampiyonsun diyorlar. Sebebi Fenerbahçe şampiyon olsa da bir bok olmayacak. Olmasa da bir bok olmayacak. Beşiktaş'a giren çıkan yok. Ama Galatasaray Okan Buruk da ikinci defa şampiyon olursa bir pump daha yakalayıp daha öne geçecek. Yani Beşiktaş da gayet haklı bu durumda yani. Beşiktaş'ta seneye sorsan kim şampiyon olsun diye Galatasaray diyebilirler belki atıyorum. Anladın mı? Ya da Okan Buruk'u bugün yolla diyebilirler Galatasaray şampiyon olsun, Fener olmasın. O yüzden onlar gayet haklı. Galatasaray da şu yönden haklı. Rahmi Koç, Hasan Arat, Ali Koç oturuyorlar. Hepimiz buradayız. Baban Rahmi Koç olsa. Galatasaray'ın iddiası şu. Ali Koç işte Beşiktaş'a adam aldırttı, işte Musrati'li Muçi'yi aldırttı Galatasaray'a. İşte bir şekilde çelme, o bu bilmem ne. Hani Fener şampiyon olsun diye arkada oyunlar dönüyor. Dedikleri bu. Ben de insanlara şunu soruyorum. Rahmi Koç'sun. Tamam mı? Doğma büyüme Rahmi Koç'sun. Onun bedeninde büyümüşsün. Türkiye'de son 80 yıldır Türkiye'nin en zengin adamısın. Ya Ali Koç'u mu dinlersin ya? Ya Ali Koç'u dinler misin ya? Ali Koç şampiyon olsa bir şey yapar mısın ya? Diyeceğin tek şey şu. Sus lan dersin. Oğlun olsa. Sus lan. Sen ne boktan anlıyorsun da bana bir de akıl veriyorsun. Sen önce kendi işini yap dersin. O yüzden ben hani çok iktisatlı bulmuyorum bu durumu. Hani gayet normal bir durum yani. Galatasaray'ın attığı tweette bu salıncak Fenerbahçe, Sarı Lacivert salıncakta Kartal oturtmada yani durum gereği bence komik. Hani güzel bir şaka benim gözümde. Hasan Arat bozulmuştur. Eyvallah bozulmuştur yani ama yapacak bir şey yok yani. Beşiktaş da bizi atardı.
Yani evet, bir alınganlık bence. Hani son bütün transfer videolarında da bir şeyler oluyor. İşte transfer çalımı denen şey altında yapılıyor. Galatasaray'da maçtan sonra Raşitsa transferinin olduğu aynı arka plan vesaire de bir şey yapmış. Hani bilmiyorum, bana bunlar güzel geliyor. Sparta Prag yenildik biz abi. Adamlar Spider-Man'le dalga geçti. Yok Marvel'lı Thanos'larla savaştı, dalga geçti. Hani biz deviz, böyle Galatasaray dev. Dövüyor herkesi Marvel filminde. Sparta Prag geliyor, küçücük bir şey vuruyor geçiyor. Hani ne yaş komik yani, sonuçta bir fact var değil mi? Galatasaray Sparta Prag'dan daha büyük bir takım piyasa değeri vesaire olarak. Yenince dalga geçer küçük takım, neden olmasın? Ya da tam tersi, iki ezeli rakip birbiriyle devamlı olarak dalga geçer. Bunu küfürleşme, sahaya su atma, şu bu olmasındansa sosyal medyada kreatif işlerle olsun, tercihimdir benim yani.
Kesinlikle abi ben de kreatif buldum. Yani Galatasaray'ın YouTube katıl hesabında bugün işte maçın perde arkasını yayınlayacaklarmış. 8 saniyelik bir fragmanla 19.03'te bunu paylaşmışlar. O da bence güzel bir bel altı şaka olmuş.
Evet, sosyal medya kısmını da kapattıktan sonra artık yavaştan sona geliyoruz. Barbaros, kısaca sana bir Beşiktaş'ın artık kalan sezonunu sormak istiyorum. Hani ligde bir şekilde Avrupa potası zorlanır ama Türkiye Kupası daha kolay bir yol gibi görünüyor. Sen ne düşünüyorsun? Şampiyonluk gelir mi Ziraat Türkiye Kupası'nda?
Abi umuyoruz. Bütün beklentilerimiz o yönde. Zaten elimizde sezonu kötü bir şekilde kapatmamak adına en önemli artımız bu kaldı. Gerçi Trabzonspor'un yediği salak saçma gollerden sonra muhtemelen biz üçüncü olacağız ama yine de yine de belli olmaz. Artık çok fazla bir rakip kalmamasının etkisiyle herhalde Beşiktaş'ta büyüklüğünü koyup şampiyon olur Türkiye Kupası'nda diye düşünüyorum. Umuyorum. Sonrasında da bir iki tane eklemeyle birlikte kadro kalitesini birazcık daha üst seviyelere çıkarıp daha sonrasında da yolumuza bakarız. Umudumuz bu yönde.
Evet. Yani bence zaten atıyorum Galatasaray Fenerbahçe bizim Rams Park'taki maça kadar kafa kafaya gitse, Fenerbahçe öyle şampiyonluğu kaybetse, Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazansa muhtemelen Beşiktaş taraftarı çok daha mutlu bir şekilde sezonu bitirir. Biraz daha
Tabii.
umutlu bir şekilde önümüzdeki sezona bakarlar diye düşünüyorum. Buradan da Erdoğan'cığım sana sorayım. Yani Galatasaray artık kalan maçlarının sadece üçünde İstanbul dışına çıkacak. Nispeten kolay bir fikstürümüz olacak. Her hafta bir maç olması da büyük artı, özellikle Mertens gibi artık yorulmaya yaklaşacak oyuncular için. Sen ne düşünüyorsun, artık son düzlükte neler olur?
Ya hani ben her maçtan sonra Okan Buruk'u basın toplantılarını tamamı dinliyorum. Yine hocam şöyle dedi. Haftada bir oynayacağız. Sakatlarımız o bir haftalık süreçte iyileşecek. Rize maçın yani Mart ayında Galatasaray'ın iki tane maçı olacak şu an. Yani bayağı rahat bir fikstüre giriyor. Tam tersi Fenerbahçe'de
Perşembe günü Belçika'ya gidiyor. Gayet formda, çok güzel yapılanmış bir takımla oynayacaklar. Dönecekler içeride Pendik'te oynayacaklar. Sonra tekrar Avrupa Ligi maçları olacak. Sonra Trabzon'a gidecekler. Daha Beşiktaş gelecek. Galatasaray'a gidecekler. Fener'in şu an Galatasaray, Spartak, Moskovalı yaşadığı periyoda Fenerbahçe giriyor gözüküyor şu an. Çünkü bu Belçika takımını elemesi açıkçası benim görüşümce iki maçlı şey turnuvada bilmiyorum. Bana çok kolay gelmedi. Yani takımın şu anki performansı gereği. Bence yıpratıcı süreçten geçecek Fenerbahçe. Okan Buruk da geçen sene bunu yapmış biri olarak doğru oyuncularda, doğru kadroyla bence bu işi çok rahat görecek ve ben Fenerbahçe'ye kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Kalmasını da istemiyorum bu arada. Yani öyle bir fantezim de yok yani. Fener'e çakalım, şampiyon olalım. Çünkü o stresli bir durum yani. Hani futbol bu abi. Olur mu? Olur yani. Yersin bir tane. Fenerli, Fenerbahçe gibi trajedi de yaşayabilirsin. Hiç o topa girmeden umarım Fener maçından önce şampiyonluğu göreceğiz ama Galatasaray'ın şu an şampiyonluğu bana göre yani %51'in üstüne çıktı. Bu Beşiktaş virajından sonra. Oyun olarak olmasa da puan ve fikstür olarak bence Galatasaray alıp götürür. Sence ne olur Barbaros? Ne maçı hocam?
Yani gönlümüz Fener'den yana gerçekten oyun bozulmasın diye. Hani şey gibi, Monopoly'de ardı ardına böyle altı altı atıp
Aynen.
uçup giden bütün Yeniköy tarafı şişleri kapatan oyuncu olmasın en azından. Üçüncü düşeşte hapse girsin istiyoruz kardeşim. Ama dediğin doğru. Nispeten daha kolay bir fikstür var. Yani bunlar olursa bu arada biz şeyi söylüyoruz sadece. UEFA Konferans Ligi'ndeki Fenerbahçe'nin iki maçını söyledin. Daha bunun eğer olur da geçerse devamı da var. Biz bu
Tabii.
yola ilk başta şey diye baş koyduk biliyorsun yani. Fenerbahçe Beşiktaş final oynayacak diye baş koyduk. Öyle bir durum olursa daha da zorlu bir noktaya gidebilir Fenerbahçe açısından ligdeki süreç.
Kesinlikle öyle. Yani ben de size katılıyorum. Bir yandan da hani bu senenin sonucu ne olursa olsun Galatasaray'ın da seneye özellikle yazın zorlu bir süreçten geçeceğini düşünüyorum. Önce seçim, hani onu atlatacağız. Sonrasında kadro yapılanması derken orada da bayağı bir işi olacak Galatasaray'ın. Bir sürü soru işareti olacak. Bakalım yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Teşekkür ederim. Güzel bir bölümdü. Son eklemek istediğiniz bir şeyler varsa Erdoğan'cığım.
Ben Barbaros'u bu gece böyle uykusunu uyandıracak bir şey söyleyeyim. Okan Buruk maç sonunda şey dedi, geçen maç sonunda Galatasaray'da 5. yıldızı takmak istiyorum dedi. Bunun için bu şampiyonluğun ardından bir şampiyonluğa daha ihtiyacı olacak. O yüzden bilmiyorum, sana uykusuz geceler diliyorum. Ve kültürel paslarla ben pas atayım bu sefer.
Yok, ben bir ufak araya girebilir miyim? Bir ufak araya girebilir miyim? Yok kardeşim öyle. Laf atıp kaçmak. Ben de o uykulardan sen de birazcık daha gör diye bir ufak ben de size bir
Fernando
pas atayım. Bir ufak ben de size pas atayım. Birader, Dursun Özbek gibi 80 yaşına gelmiş adama Ahmet Davutoğlu'nun çocuğa yaptığı gibi şap şap şap yanakları da vurmalı fotoğraf nedir ya? Ya nedir ya? Ya çıkabilirim oğlum? Çıkabilir mi? Al sana,
Santos.
al sana kabus. Al sana kabus.
Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Mustafa'nın dediği çok doğru. Galatasaray böyle zamanlarda şanslı bir kulüptür. Ben yani basiretli bir kulüptür, öyle söyleyeyim. Ben sezon sonu yapılacak genel kurulda yönetimden kimler olur bilmiyorum ama başkan olarak Dursun Özbek'in kesinlikle ve kesinlikle seçilmeyeceğini düşünüyorum. Yani ya kulislerde aday oldurtmayacaklar ya karşı aday çıkarıp kendi yönetimindeki bazı insanlar da yolunu ayıracak. Çünkü genel anlamda işleri iyi gittiği için anlaşılmasa da Galatasaray taraftarı her ne kadar hani insanların bir yaftalaması olsa da şu an ülkede yani nasıl %50 şu anki iktidardan memnun değilse Galatasaray taraftarının da minimum %50'si bu görsellerden rahatsız. O yüzden Galatasaray Başkanı'nın ne olursa olsun Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum da dememesi lazım. Murat Kurum da bir şans dememesi lazım. Böyle fotoğraflar da vermesi lazım. Artı Ekrem İmamoğlu da çok bozuktu Galatasaray şeyinde. Neydi o, bu ziyaretinde.
Zaten iletişimleri de hiç tutmuyordu. Ve ben yani kendim zaten Ekrem İmamoğlu'nu çok seven biri olarak hiç de yakıştıramadım Dursun Özbek'e. O yüzden bence ilk seçim hemen sezon sonu yollanmalı gitmeli. Dursun'un da kötü zamanlarını biliyoruz yani. Polis telsizinden Dursun Özbek istifa diye bağırıldığı zamanları da gördü bu ülke. O yüzden daha da çirkinleşmeden yol alalım.
Bir yandan da hemen gündemi konuyu değiştirmek istiyorum Erdal'cığım. Sen ufak bir girizgah yapmıştın. Kültürel paslar da bir konuşalım sonunda bölümün. Senle başlayalım istersen. Sende ne var ne yok kültürel paslarda.
Ben dinleyicilerimize büyük bir vaat vermiştim ama o vaat ne yazık ki içimde patladı. Deniz Göktaş'a gidecektik. Biletimizi almıştık. Sonra arkadaşlar dedi ki Athena'ya gidiyoruz biz. Siz oraya gelin. Tamam dedik. Bileti iptal ettik. Athena'ya bilet aldık. Sonra cumartesi günü saat böyle akşamüstü 3 gibi Athena'nın etkinliğinin kapalı bir ortamda olduğunu duyunca ben dedim ki ben gitmek istemiyorum galiba. O kadar ses gürültü kafam kaldırmayabilir. Bir anda rotayı kırıp Kuşadası'nda Unique Lifestyle Otel'e gittik. Orada kaldık bir gece. Dinlenme şeyi yaptık. O otelde gitmek isteyenlere hemen söyleyeyim. Hiç ağaç kesmeden yapılan çok güzel, çok tatlı bir otel. Restoranı da aşırı şık. Rezervasyonsuz yer bulamayacağım bir restoran. Dünya Mutfağı, işte Ayvalık Balıkçısı, Steakhouse hepsi içinde bulunduran bayağı şık güzel bir otel. Spası da keyifliydi. Öyle bir 24 saat kendimize güzel bir rehabilitasyon ayırdık. Onun dışında Netflix'e yeni bir dizi gelmişti. Onu izledik. Türk dizisi. Anne baba çok istemeden bir çocuk dünyaya getiriyorlar. Çocuk da istenmeden dünyaya geldiğini bilinciyle büyümeye başlıyor. Böyle güzel biraz durum komedisi çocuk üzerinden anlatılıyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Ben keyif aldım.
Adı ne oğlum dizinin?
Kusursuz aşk mıydı neydi ya?
Şey
Şöyle bir
bu.
şey söyleyeyim. Bunu anlatırken abi arkada Netflix'e girdim. Sağ üstte oturmaç yazıyor. O kadar bozuldum ve geri çıktım ki. Yani şeyde tam dizilerde bir işte abi. Ne kadar farklı olabilir yani işte.
Olsun. Ama güzel güzel. Güzel bir şey yaşamışsın orada. Deniz Göktaş, Athena oradan butik otel. Güzel bir
Vallahi.
şey
Vallahi.
olmuş. Barbaros'un
Kültürel
sende...
pas oldu biraz.
Aynen.
Baya baya baya pas oldu. Valla biz de geçtiğimiz hafta hep önünden geçtiğimiz ama içine girmediğimiz Deniz Müzesi'ne gittik. Baya baya Boros hayrettin, Marboros hayrettin oldu. Yani keyifli gerçekten. Baya Türkiye'nin deniz geçmişini ta Osmanlılar zamanından anlatıyor. Bütün zaten hani bu Çakı Beylerden falan filan başlıyor olay. Sonrasında işte Osmanlı zamanında kullanılan bütün işte şeyler genelde saltanat kayıkları diyeyim. Hani saltanat kayığı dediğime bakmayın, 30 metre ucunda sadece şey var işte sadrazamın bilmem ne neyse padişahın uçacağı bir ufak şey var. Taht gibi bir şey var diyeyim. Ama çok uzun büyük gemiler. Sonrasında da en son Atatürk Cumhuriyet dönemine kadar bağlıyor. Keyifliydi. Uzun zamandır da eminim Beşiktaş'a giden herkes önünden geçiyordur. Geçip de girmeyen insanlara bir öneri olsun, bir kültürel pas olsun bizden de Deniz Müzesi'ne.
Güzel vallahi. Bayağı keyifli duruyor. Ben de merak ettim. Ben de ufak bir film eklemesi yapayım. 1 Mart'ta Dune'un ikinci filmi vizyona girdi. Ben bir zaten Dune'un kitaplarını da çok seven biri olarak direkt ilk gösterim. Koşa koşa gittim. İnanılmaz bir film gerçekten. Benim son 10-15 senede yani belki Interstellar'dan beri sinemada izleyip de büyülendiğim tek film oldu. Kesinlikle öneririm böyle. Yani Lord of the Rings'in çıktığı dönemlerdeki havada bir şey verdi bana. Onu da birincisi zaten Netflix'te var. Hani birincisini izleyip ikincisi sinemada çok güzel bir aktivite olur diyerek bölümümüz noktalayalım. Teşekkür ediyorum hepinize biz dinlediğiniz için. Esen kalın, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. You can't break me, never make me, but the softer beast is outlaw style. Got a brother off the street.